Ayrım 28.
Ülker Akkutay bu uygulamayı da devşirme Hristiyan çocuklarının Türkleştirilmesi ve Müslümanlaştırılması politikasına bağlamakta ve Türk dili ve kültürünün bu çocuklarda hakimiyetini sağlamak için Türkçe derslerin saatleri çoğaltılmış, Türk edebiyatı derslerine ve Osmanlı Türkçesinde önemli yeri olan Arapça ile Farsça'ya önem verilmiştir diye yazmaktadır. Doğrusu Enderun Okulu belki gerçekten 1. Murat döneminde bu amaçla kurulmuştur ama 2. Murat'tan sonra izlenen eğitim politikasının da aynı amaca yönelik olduğu görüşüne katılabilmek galiba olanaksızdır. Çünkü bizce de izlenen bu eğitim politikası İlhan Tekeli ve Selim İlkin'in belirttikleri gibi 16. yüzyılda dünyanın en güçlü imparatorluklarından birini yaratmayı başarmış, bu kurumsal düzeni yeniden üretebilecek donanımda aydınlar yetiştirmeyi amaçlasa gerektir kesinlikle. Nitekim gene İlhan Tekeli ve Selim İlkin'in ustaca saptadıkları gibi Osmanlı bürokrasisine özgü bir yazım ya da kitabet kültürünün yaratılması da hiç kuşku yok ki Enderun okullarında 15. yüzyılın ortalarından itibaren uygulanan bu eğitim politikasının en belirgin ürünüdür bizce de. Osmanlıların da bütün Anadolu Türkmen beyliklerinde olduğu gibi bir imparatorluk haline dönüşünceye kadarki resmi dilleri ana dilleri olan Oğuzca yani Türkçedir elbette. İstanbul'un fethinden sonra ise önce bir yazı dili, kitabet, ardından da Tanzimat'tan sonra Lisani Osmani veya Osmanlıca diye adlandırılan yeni bir dil yaratılmıştır ve bu yeni dilin yaratıcıları da kesinlikle medrese değil, Enderun okulları ile divan şiiridir. Bu nedenle Osmanlı Devleti'nin Enderun okulları ve divan şiiriyle birlikte aynı süreçte koşut bir gelişme göstermesi elbette bir rastlantı değildir. Fatih, babası 2. Murad'ın yeni bir yapıya kavuşturduğu Enderun okulunun sadece sayısını çoğaltmak ve eğitsel niteliğini yükseltmekle de kalmamıştır çünkü. Ülker Akkutay'ın da belirttiği gibi bu okulları yalnız devşirme çocukların kapıkulu ocakları için subay olarak eğitildiği asker okulları olmanın ötesinde devletin geleceğini yeniden üretebilecek gerekli aydın kadroları yetiştiren bir kurum haline dönüştürmeyi de başarmıştır. Bu okullardan yetişmiş devşirme kökenli saraydaki yüksek dereceli yöneticilerin çocukları da alınmaktadır artık. Enderun okulu gerçek kimliğine Fatih Sultan Mehmet döneminde kavuşmuştur bizce de. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise saraydaki yüksek dereceli Türk ve Müslüman görevlilerin çocukları da bu okullara alınmaya başlanmıştır. Artık Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün sivil memurlarını, devlet ileri gelenlerini, askeri görevlilerini, Yeniçeri ağasını, sadrazamı, kubbe altı vezirlerini, defterdarını, beylerbeylerini, valilerini bu saray okulları yetiştirmektedir. Mimarlar, müzikçiler, hattatlar, nakkaşlar, minyatürcüler hep bu okullardan yetişmiştir. Enderun okullarından yetişmiş divan şairleri de elbette yalnız Enderunlu Fazıl ve Enderunlu Vasıf değildir. Divan şairlerinin birçoğu da bu saray okullarından yetişmiştir. Bu divan şairleri de Enderunlu aydınların ürünü olan yeni Osmanlı yazışma, kitabet dilinden yarattıkları yeni şiir diliyle İmparatorluğun Osmanlıca denilen resmi dilini oluşturmuşlardır hiç kuşku yok ki. Nitekim Ahmet Hamdi Tanpınar'da 15. yüzyılın ikinci yarısı ile 16. yüzyılın ilk yarısı şiir tarihimizin en olgun, feyizli dönemidir. Yeni bir şiir dilini yaratmak işini üzerine alan bu dönemin şairleri büyük bir dikkatle ve gayretle dilin üzerinde duruyorlardı. Aruz'un sesini Türkçenin organizmasına mal etmek onların hem ideali hem de çalışmalarına yön veren büyük disiplindi. Daha o dönemde ustası olan İran şiiriyle Türk şiiri arasında bir yarış başlamıştı. Bu gayretle dil her büyük şairde bir kere daha yeni bir aşama kazanıyordu diye yazmaktadır. Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Devlet Kitapları, İstanbul 1969, S-147. Kısacası 16. yüzyılda dünyanın en güçlü imparatorluklarından birini yaratmayı başarmış bu kültürel temelin oluşturulmasında en büyük rolü Enderun okullarının oynadığından galiba kuşku duyulmasa gerektir. Ama ne var ki Enderun okullarını bugün yeterince bildiğimizi söyleyebilmemiz de olanaksızdır doğrusu. Bilindiği gibi Enderun iç, binanın içi, Birun ise dış, binanın dışı anlamlarına gelen Farsça iki sözcüktür. Osmanlılar da padişah sarayının içine Enderun dışarısına birun demişlerdir bu nedenle. Örneğin sarayda hizmet edenlerin genel adı Enderun halkı, hanedana saray dışında hizmet edenlerin genel adı da Birun halkıdır. Sarayda hem padişah ailesinin konutudur hem de Osmanlı devlet yönetiminin merkez binasıdır. Divan toplantıları da padişahın veya olmadığı zamanlarda onun izniyle sadrazamın başkanlığında sarayda yapılmaktadır. Saraya alınan tutsak Hristiyan çocuklarının eğitimi için 1. Murat döneminde kurulan okulda saray içinde olduğundan Enderun Mektebi denilmiştir başlangıçta. Ama zamanla kimi kayıtlarda Enderun diye de söz edilmeye başlanılmıştır bu okullardan. Bu yüzden de Enderun veya Enderun-i Humayun deyimleri her üçüyle ilgili hem hanedan konutu, hem hükümet merkezi, hem de devşirme okulu ile ilgili yönetsel ve yapısal anlamları içerir olmuştur kendiliğinden. Deyimlerin bu çok anlamlılığı da bu kurumların gerçek kimliklerinin günümüze ulaşabilmiş belgelerden yeterince kavranabilmesini doğal olarak zorlaştırmaktadır. Üstelik bu kurumların büyük ölçüde zaten iç içe oluşları durumu daha da karmaşıklaştırmaktadır kuşkusuz. Sanırız hala bu konuda üniversitelerimizde yapılmış tek bilimsel çalışma olan Ülker Akkutay'ın doktora tezi de gördüğümüz kadarıyla deyimlerin bu çok anlamlılığından ve kurumların zaten iç içe oluşundan Enderun okulları konusunda yapılmış bir ilk çalışma şeklinde değerlendirilse gerektir doğrusu. Nitekim Profesör Bayram Kodaman da bu doktoranın yayımlanmasından 4 yıl sonra ilk baskısı yapılmış Abdülhamit Devri Eğitim Sistemi adlı çalışmasının girişinde Osmanlı marifinde Enderun Mektebi'nin yeri ve öneminin tam olarak bilindiği kanaatinde değiliz. En azından şu sorulara cevap aramak gerekir. Enderun Mektebi'nin eğitim ve öğretim felsefesiyle toplum ve devlet felsefesi arasındaki münasebet nedir? Osmanlı toplumunda Enderunlu tipi nasıldı ve bu tipin toplumda yeri ve rolü ne olmuştur? Enderunlu medreseli, Enderunlu diğer gruplar arasındaki münasebetler ne şekildedir? Bu gibi sorulara ancak sosyolojik, psikolojik ve siyasi bir yaklaşımla cevap arandığında Enderun Mektebi'nin toplumdaki yerinin, dive değerinin aydınlığa çıkacağından şüphe yoktur diye yazmaktadır. Profesör Doktor Bayram Kodaman, Abdülhamit Devri Eğitim Sistemi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1991. Osmanlıların gizli tarihi, ulema, şiire de düşman. Bilindiği gibi Osmanlı Sarayı'nda olayları tarih sırasına göre yazıya geçirmekle görevlendirilen memura vaka nüvis denilmektedir ve tarihçilerin verdikleri bilgilere göre ilk resmi Osmanlı vaka nüvisi Naima'dır. Bu göreve 18. yüzyılın başlarında Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa tarafından atanmış, ünlü tarihini de Sadrazam'ın buyruğu ile yazmıştır. Nitekim Amcazade Hüseyin Paşa adına sunulmuş, ithaf edilmiş Naima tarihi diye bilinen tarihin asıl adı da Ravzatül Hüseyin Fi Hülasat-ı Ahbaril Hafikayn, Hüseyin'in doğu ve batı haberlerini, olaylarını özetleyen bahçesidir. Daha önceleri ise ulema yazdığı tarihi veya kitabı önce sultana sunmakta ve şayet beğenilirse karşılığında kendisine yüklü bir atiye-i seniye, büyük bahşiş verilmektedir geleneğe göre. Ulemanın yazdığı ünlü tarihlerden biri de Bostanzade tarihi diye bilinen Bostanzade Yahya Efendi'nin yazdığı Tarih-i Saf Tuhfetul Ahbab Dostlar Armağanı Saf tarihtir. Bostanzade Yahya Efendi'nin yalnız kendisi ulemadan değil birkaç kuşak atası da ünlü ulemadandır. Büyük babası Kanuni döneminin kazaskerlerinden Bostan Efendi, babası da 3. Murat döneminde iki kez Şeyhülislamlığa getirilmiş ünlü Bostanzade Mehmet Efendi'dir. Kendisi de kardeşleri gibi medresede yetişmiş ve Halep, Galata, Bursa, Edirne kadılıklarından sonra 1613'te Sultan 1. Ahmet döneminde İstanbul kadılığına, ertesi yıl 1614'te de Rumeli kazaskerliğine getirilmiştir. Tarihini de verilen bilgilere göre kazaskerliği sırasında yazmış ve 1. Ahmet'e sunmuştur. Başlarda da değinildiği gibi 1. Ahmet 1603 yılında babası öldüğü zaman henüz 14 yaşında bir çocuktur. Ama Osmanlı ailesinde daha büyük yaşta bir erkek bulunmadığı için çaresiz kucaklayıp getirip tahta oturtmuşlardır. Bir an önce bir şehzade yetiştirilmesi için de çocuk dememiş, hemen evlendirmişlerdir. 13 yıllık evlilik yaşamında da tam 16 çocuğu olmuştur. 28 yaşına basmasına daha 6 ay varken de 50 gün süren bir mide hastalığından ölmüştür. Tarihçilerin belirttiklerine göre de kolay etki altında kalan, dolayısıyla çabuk karar değiştiren, acımasız, aşırı dindar, vefasız biridir. Ama Bostanzade Yahya Efendi kendisine sunduğu bu saf tarihinde sultanı, Sultan Ahmet Han tahta çıktığında kudretinin sultanlık ufkunda bütün parlaklığıyla ışıması insanlığın huzurunu sağlamıştır. Yiğitliği ve bileğinin kuvveti yazı ile anlatma sınırının dışında kalır. Çektiği yay gökkuşağı gibidir ve bir başkası çekmeye güç yetiremez. Keskin kılıcıyla vurduğu kalkanlar güneş gibi parlar. İskender aynası gibi dünyayı gösterir. Edirne'deyken Allah'a sığınıp bir topuz fırlatmış, iki fersah 10 kilometre öteye gitmiştir. İstanbul surlarının üzerinden dışarıya attığı okun birkaç fersah ötede izi görülmüştür. Yürüyüşü bile bir padişaha uyacak biçimdedir. Bütün bunlara bakılırsa dedesi Sultan Murat Han'a 3. Murat'a benzediği anlaşılır ama Sultan Murat Han'dan 1000 derece yüksek, bağışlayıcı ve seçkindir. Boyu ondan daha uzundur. Sevimli yüzü ve gülümseyişi nur saçan güneş kadar aydınlıktır. Ne ki tanrı vergisi heybeti ve büyüklüğü karşısında her canlı titrer. Divanda görevliyken yüce tahtının eteğine yüzümü sürer, ancak heybetinin aşırılığından temiz yüzüne bakmaya güç yetiremezdim diye anlattığına bakılırsa, bu tarihinden dolayı 1. Ahmet'ten gerçekten de çok yüklü bir atiye-i seniye almış olsa gerektir doğrusu. Fakat buyruğunda çalıştığı sultanı nedenle acımasız biri olduğunu iyi bildiği için mi kim bilir, böyle mangalda kül bırakmaz bir doğulu söylemiyle alabildiğini abartarak anlatan bu ünlü ulema ilginçtir kitabında Osmanlıların 2. Murat döneminde başlamış bu gizli tarihine bir takım anıştırmalı göndermelerde de bulunmuyor değildir sanki gördüğümüz kadarıyla. Karşılığında yüklüce bir bahşiş alabilmek amacıyla bir Osmanlı sultanına sunulmak üzere özel olarak kaleme alınmış bu tarihlerde padişahlardan biri hakkında açıktan bir eleştiri yapılmış olması elbette söz konusu bile değildir. Bu nedenle Osmanlı padişahları arasında şiirle ilk uğraşan odur. Zamanında şairler parlaklık kazanmışlardır. Onlara saygının her türlüsü gösterilmiştir derken Sultan II. Murad'ı sanki dolaylı bir dille eleştirmektedir bizce. Çünkü Bostanzade Yahya Efendi'nin kitabındaki şiir ve şairlerle ilgili sözlerine bakılacak olursa şiirden ve şairlerden hoşlandığını söyleyebilmek gerçekten olanaksızdır. Örneğin kitabının ikinci bölümünde Emevi halifelerini anlatırken şeriat bozucu işlemlere ilkin onun gününde başvurulmuştur diyerek suçladığı Muaviye'nin şeriata aykırı davranışlarının kanıtı olarak da hırsızlık yaptığı ortaya çıkan bir şairin eli kesilecekken yazıp sunduğu bir şiiri çok beğendiği için bağışlamış olmasını göstermekte ve onu Tanrı günahını bağışlasın ve cennetinin efendiliğinden etsin inşallah diye lanetlemektedir. Gene Allah'a inkar eden melunlardandır diyerek nefretle andığı 11. Emevi halifesi 2. Yezid'i aşağılarken de tıpkı dam üstünde saksağın dermiş gibi lanetlenmiş bu adam şair ruhlu olmakla çok zina eder, durmaksızın sövüp sayardı diye yazmaktadır. İlginçtir 1. Ahmet'in Ahmet Han ve Bahti mahlaslarıyla yazılmış şiirlerinden bir de divanı bulunduğunu bilmemesinin olanaksız olmasına karşın aydınlık yüzü değir mi, teni beyaz, boyu sultanlık bahçelerinin selvisi gibi her sözü bir inci dizisi olup bu müstesna yaratılış kendisine Allah tarafından üfürülmüştür diyerek yere göre sığdıramadığı veli nimetinin şairliğinden, şiir yazdığından da hiç söz etmemektedir her nedense. Ancak şiir ve şairler hakkında yazılmış tek kötü sözcük de yoktur kitabında elbette. Ama bayramlaşma törenlerinde elini öpen şairlere de saygı olsun diye tahtında kalkıp otururdu diyerek onu gene de şairlere ve şiiri olan düşkünlüğünden dolayı gizli gizli eleştirmektedir sanki. Sultan II. Murad'ı ilk defa hadımları vezir yapan odur. Daha önce ulema vezir olurdu diye eleştirirken de sanki şair diyerek veli nimetini öfkelendirmekten ve bahşişten olmaktan korktuğu için hadımlar demeyi yeğlemiş gibidir. Çünkü harem ağalığı kurumu da 2. Murat döneminde oluşturulmuştur ve 3. Murat dönemine kadar haremde hizmet eden bu hadımlar beyaz oldukları için Ak Ağalar denilmiştir onlara. Zenci Harem Ağalarının Osmanlı Sarayı'na girişi 3. Murat döneminden itibarendir. Kuşkusuz tutsak alınan Sırp, Boşnak, Rum ve benzer Hristiyan çocuklarından hadım edilerek Enderun'da yetiştirilmiş bu Ak Ağalardan kimileri daha sonra yükselerek vezir hatta sadrazam bile olmuştur. Örneğin Hristiyan kökenli bir devşirme Ak Ağa olan Hadım Hasan Paşa, üstelik Bostanzade Yahya Efendi'nin bu satırları yazmasından kısa bir süre önce 1. Ahmet'in babası Sultan 3. Mehmet döneminde sadrazamlık yapmıştır. Yine Hristiyan kökenli bir başka devşirme Ak Ağa olan Hadım Mesih Paşa da 1. Ahmet'in dedesi 3. Murat'ın sadrazamlarındandır. Fatih'in oğlu 2. Beyazıt döneminde 1501'de sadrazam olmuş Ak Ağa Boşnak Hadım Ali Paşa'nın Yavuz Sultan Selim'in sadrazamlarından 1517 Ridaniye Savaşı'nda şehit düşmüş Ak Ağa Boşnak Hadım Sinan Paşa'nın, Kanuni dönemi sadrazamlarından Ak Ağa Hadım Süleyman Paşa'nın ise 2. Murat döneminde vezirliğe getirilip paşa yapılmış olmaları yaşları açısından olanaksızdır. Müneccimbaşı tarihinde de her ne kadar 2. Murat dönemindeki Varna Savaşı'nda şehit düşenler arasında Tavaşi Şehabettin Paşa diye birinin bulunduğunun da zikredildiğinden söz edilmekteyse de başka kaynaklarda bu kişi hakkında herhangi bir bilgiye rastlanılamamıştır. Zaten Profesör Fuat Köprülü de İslam Ansiklopedisi'nin Hadim maddesinde ne 15. hatta ne de 16. yüzyıllarda saraydaki tavaşilerin, hadımların devlet işleri üzerinde etkili olduklarına dair elimizde hiçbir kayıt yoktur diye yazmaktadır. Ancak 2. Murat'tan itibaren artık ulemanın dışında üstelik yalnız Enderun'dan yetişenlerin de değil, şairlerin de vezirliğe getirildikleri ise galiba kuşkusuzdur. Örneğin devşirme bir Rum çocuğu olan ve İstanbul'un fethinden sonra Fatih'in sadrazamlığa getirdiği İshak Paşa, 2. Murat döneminde Enderun'da yetiştirilmiş ve vezir yapılmıştır. Gene Rum veya Sırp kökenli bir devşirme olan Zanos Mehmet Paşa da 2. Murat döneminde vezir olmuş Enderunlulardandır. Ünlü şair Ahmet Paşa'ya da paşalığı ola ki 2. Murat döneminde verilmiştir. Bu örnekler daha da çoğaltılsa gerektir. Ayrıca Enderun okulundan yetişenlerle özel ders alarak kendini yetiştirmiş şairlerin 2. Murat'tan itibaren getirildikleri üst görevler gördüğümüz kadarıyla yalnız vezirlik de değildir üstelik. Örneğin Fatih döneminde sadrazamlığa getirilmiş Hırvat Mahmut Paşa, Rum Mehmet Paşa, Sırp Gedik Ahmet Paşa gibi 2. Murat döneminde saraya alınarak Enderun'da yetiştirilmiş devşirmelerin daha önceki yaşamlarıyla ilgili günümüze ulaşmış her ne kadar fazla bir bilgi yoksa da bu kişilerin sadrazamlığa getirilmeden önce bir takım önemli devlet görevlerinde denenmiş oldukları da galiba tartışılmasa gerektir. Enderunlu olmayan şairlerin sarayda katiplik, reis-ül-küttaplık, genel sekreterlik, yargıda kadılık, kaz askerlik gibi görevlere getirilmeleri ise Çelebi Süleyman döneminde başlamıştır. Bilindiği gibi Çelebi Süleyman Edirne'de sultanlığını ilan eder etmez Şair Ahmedi'yi divan katipliğine getirmiş, Şair Ahmedi Dayı'ya de kadılık vermiştir. Daha sonra Fatih, Şair Ahmet Paşa'yı kaz askerliğe getirmiş, Şair Necati'yi divan katibi yapmıştır. Mesih'i Sadrazam Hadım Ali Paşa'nın divan katipliğine getirilmiştir. Naili Divan-ı Hümayun katipliği, İsmet'i de kadılık ve Rumeli kaz askerliği yapmıştır. Görüldüğü gibi 2. Murad'ın eğitim sisteminde yaptığı köklü değişimle din dışı derslerle birlikte İslamiyet ve şerri hukukla ilgili medreselerde okutulan dersleri de görmüş Enderunluların yanı sıra artık özel dersler alarak kendini yetiştirmiş şairler de yargı ile ilgili görevlere atanmaktadırlar. Ancak burada hemen şunu da belirtelim ki edebiyatla hele hele şiirle yakından ilgilenmiş, şiirden edebiyattan da anlayan medreseli sayısının parmakla sayılacak kadar az olmasına karşılık gördüğümüz kadarıyla kendi kendini yetiştirmiş divan şairleri arasında İslamiyet'i ve özellikle de Hanefi fıkhını en az bir medreseli kadar iyi bilmeyen kişi de gerçekten yok gibidir galiba. Bostanzade Yahya Efendi de hadım derken bizce hiç kuşku yok ki bu tarihten itibaren yargı ile ilgili görevlere de getirilmeye başlanılan Enderunlularla kendi kendini yetiştirmiş divan şairlerini kastetmiştir. Nitekim Profesör Uzunçarçılı da bu gerçekle ilgili olarak Üst görevlere getirilen devşirme ricalin çoğalması üzerine yöneticiler arasında bir rekabet baş göstermişti diyerek hem 2. Murat'la başlayan bu uygulamaya hem de Bostanzade Yahya Efendi'nin öfkesinin asıl nereden kaynaklandığını ışık tutarmışçasına medreselilerle Enderunlular ve divan şairler arasındaki gizli iktidar kavgasının bu tarihten itibaren başlamış olduğuna işaret etmektedir bizce. Doçent Doktor Hasan Akgündüz de yukarıda adını andığımız insan aklının ürettiği değerler yerine vahyin, Kur'an'ın rehberliğini temel alan radikal İslamcı bir görüşle hazırladığı Osmanlı eğitim sistemi ile ilgili doktora tezinde İlmiye sınıfının, ulemanın kuruluş dönemi olarak kavramlaştırılan ilk 150 yıldaki geniş nüfus alanı Fatih'in iktidar yıllarından itibaren güçlenen Enderun kaynaklı kul sınıfı tarafından önemli ölçüde sınırlandırılmıştır demektedir. Ancak doçent Akgündüz'e göre bu dengenin Enderun çıkışlılar lehine giderek daha da bozulması ise sadece Türklerin devletten giderek dışlanmalarına, Türk tebaanın ikinci plana itilmişlik duygusuna kapılmasına neden olmuştur. Gayrimüslim tebaanın devlet tarafından düzenlenen bir süreçle siyasi idari katılımını sağlamış olan kul bürokrasisi modeli zamanla devletin sırtını dayadığı Müslüman kesimle ilişkisini kesintiye uğratmıştır. Görüldüğü gibi radikal İslamcı bu doçente 2. Murat'tan itibaren yönetsel görevlerden sonra artık yargısal görevlere de ulema yerine Enderunluların ve şairlerin getirilmesinin merkezde bir takım sorunlar yarattığını kabul etmekte ancak kendim için bir şey istiyorsam namerdim mantığıyla tıpkı bu uygulamanın medreselilerle Enderunlular arasında gizli bir iktidar kavgasına da yol açmış olabileceğinden kesinlikle söz etmeden sanki o yıllarda insanlarda etnik kimlik bilinci söz konusuymuş gibi konuyu saptırarak bu olgunun imparatorlukla Türkleri karşı karşıya getirdiğini iddia etmektedir. Ne var ki birkaç paragraf sonra kendisi de bu kavgaya bir göndermede bulunurmuşçasına, ulema sınıfının kul bürokrasisi güçlendikten sonra idari sistemden bütünüyle dışlanmış olduğu anlamı da çıkarılmamalıdır demek gereğini duymuştur. Ayrıca biraz da aşağılayıcı bir dille kul bürokrasisi diye adlandırdığı bu yeni durumu irdelerken yaptığı çarpıtma, gördüğümüz kadarıyla bu kadarla da kalmamış, ilginçtir. Ulemadan olmayan şairlerin de katipliklerin yanı sıra kadılıklara ve kaz askerliklere getirilmiş olmalarına karşın onları görmezden gelip tam karşıtı herhangi bir açıklamada bulunmaksızın divan şiirinin de medrese kaynaklı bir edebiyat olduğunu savlayarak ona da sahip çıkmaya kalkışmıştır. Ve bu doçente göre divan edebiyatı, Türklüğün tefekkür, düşünce, tahayyül, imgeleme ve heyecanını yansıtmaktadır. Osmanlı asırları boyunca halk edebiyatı, tekke kaynaklı edebiyat ve mesnevi edebiyatı ile birlikte gelişen medrese kaynaklı bir edebiyattır. Oysa Mehmet Zeki Pakalı'nın verdiği bilgilere göre Münevver Zümre'nin ulema dışındaki Osmanlı aydınlarının aruz vezniyle yazdığı bu şiirleri de Tanzimat'tan sonra Ola ki 2. Abdülhamit döneminde divan şiiri denilmeye başlanılmıştır.